Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 26.
13. dizin, sayfa 258. 13. kısım. Yolculuk ekibindekiler birkaç saat geriden izlendiklerini bilemezlerdi. Aslına bakılacak olursa kaçabilmiş olmaları onlar için büyük bir şanstı. Eğer altı emirliğin bulunduğu sahile doğru yol alsalardı büyük bir olasılıkla yakalanırlardı. Ama onlar doğuya doğru dağlık geçitten 7. emirliğe, Umman körfezindeki Füceyr'e doğru yol alıyorlardı. Çok geçmeden son asfalt yolu da gerilerinde bırakıp Jabal Yibir dağlarının kahverengi kavruk tepelerinin arasındaki patikalardan ilerlemeye başladılar. Dağ geçidinden aşağıya oldukça küçük bir liman olan Dibbah'a iniliyordu. Aynı sahilin daha güneyinde Füceyre kentinin polisi, Dubai'den gelen talep ve ayrıntılı tasvirler üzerine dağlardan kente inen yolu bariyer döşeyerek kesti. Çok sayıda minibüs durduruldu ancak dört terörist hiçbirinden çıkmadı. Dibbah önemli bir yer değildir. Beyaz evler, yeşil kubbeli bir cami, bir de balıkçıları ve bazen de batılı dalgıçları taşıyan botların yanaştığı küçük bir liman. İki nehir ağzı ileride alüminyum bir bot beklemekteydi. Kumsalın üzerine çekilmiş olan botun iki dev dış motoru havaya kalkmıştı. Teknenin orta yerindeki yük bölümüne yedek benzin tankları konmuştu. Teknenin iki kişilik mürettebatı kayaların arasındaki tek deve tabanının altına gölgeye sığınmıştı. Buralı iki genç için yolculuk bu noktada sona eriyordu. Çalıntı minibüsü dağlara götürüp orada terk edeceklerdi. Ondan sonra Mervan el-Şeyhi'yi yaratan o sokaklarda kalabalığa karışıp kaybolacaklardı. Süleyman ile Afgan sigara botunun yeniden diz boyu suya indirilmesine yardım ettiler. Tuzlu sulardan korumak için batılı giysilerini henüz giymemişlerdi. İki yolcu ve mürettebat tekneye bindikten sonra kaçakçılık botu hiç acele etmeden sahil boyunca neredeyse yarım adanın en uç noktasına kadar ilerledi. Kaçakçılar boğazdan ancak gün batımından sonra son sürat geçeceklerdi. Gün batımından 20 dakika sonra dümendeki adam yolcularından sıkı tutulmalarını isteyerek gazı kökledi. Tekne Arabistan'ın en uç noktasındaki kayalıklı sularda şaha kalkarak İran yönünde ilerlemeye başladı. 500 beygir gücündeki motorlar denizin üzerinde adeta uçar gibi gitmelerini sağlıyordu. Martin hızın yaklaşık 50 deniz miline ulaştığını tahmin ediyordu. En ufak dalga bile tekneye balyoz gibi iniyor, taşkın sular botun iki yanından içeriye doluyordu. Dördü de güneşten korunmak için yüzlerine birer kefiye sarmıştı. Aynı örtü onları şimdi kırbaç gibi vuran sulardan koruyordu. 30 dakikadan daha kısa bir sürede İran sahilinin ilk ışıkları görünmeye başladı. Ne var ki kaçakçı teknesi daha doğuya, Gwador ve Pakistan'a doğru ilerlemeye devam etti. Aynı yolu Martin bir ay önce Russia'nın sakin yelkenlerinin altında yapmıştı. Şimdi ise 10 kat daha hızlı olarak geri dönüyordu. Gwador'un ışıkları görününce teknenin mürettebatı motorları önce yavaşlattı sonra tamamen durdurdu. Hepsi derin bir oh çektiler. Kas gücüyle yedek benzin depolarını arkaya sürükleyip Huni yardımıyla motorların tanklarını kenarlarına kadar doldurdular. Dönüş için nereden yakıt bulacakları onların sorunuydu. Faysal bin Selim, Martin'e bu kaçakçıların bir gecede Umman körfezinden Gwador'a gidip sabah gün ağarmadan yeni bir parti malla geri dönebildiklerini anlatmıştı. Ancak görünüşe göre bu defa yollarına devam edecek ve gün ışığında da yolculuk yapmak zorunda kalacaklardı. Güneş doğarken Pakistan karasularında epeyce yol kat etmişlerdi. Sahile oradan bakıldığında balık peşinde olan bir balıkçı teknesi oldukları sanılacak mesafedeydiler. Hiçbir balık o kadar hızlı olamazdı ya, o da ayrı. Tekne hızla çıplak ve kavruk sahil boyunca ilerlerken ortalıkta resmi makamlardan iz bile yoktu. Öğlen olduğunda Martin hedeflerinin Karaçi olduğunu anlamıştı ama ne amaçladıklarını hala bilmiyordu. Deniz üzerinde tanklara bir kez daha yakıt ikmali yaptılar ve güneş arkalarında denize doğru batarken Pakistan'ın en büyük limanının yakınlarında bulunan pis kokulu küçük bir balıkçı köyünde karaya çıkarıldılar. Süleyman buraya daha önce hiç gelmemişti ama ev ödevlerini oldukça iyi yapmış biri tarafından bilgilendirilmiş olduğu hemen anlaşılıyordu. Martin El-Kaide'nin araştırmalarını zaman ya da para demeden titizlik içerisinde gerçekleştirdiğini biliyordu. Bu onların hayranlık duyabileceği ender yönlerinden biriydi. Körfez Arabı köydeki tek kiralanabilir taşıtı bularak sahibiyle pazarlığa başladı. kanunsuz oldukları her hallerinden anlaşılan iki yabancının bir kaçakçı teknesi tarafından karaya çıkarılmış olduğu gerçeği görünüşe göre burada bir tek kişinin bile kuşkuyla bakmasına yol açmamıştı. Burası Belucistan idi. Karaçi'nin belirlemiş olduğu kurallar sersemler içindi. Arabanın içi leş gibi balık ve ter kokuyordu. Arada bir tekleyen motoru saatte en fazla 40 kilometre hız yapabiliyordu. Aslında bu yollarda da daha hızlı gitmek imkansızdı zaten. Çok geçmeden havaalanı sapağını bulmayı başardılar. Oraya vardıklarında daha biraz zamanları vardı. Afgan duruma uygun biçimde şaşkın ve beceriksiz davrandı. Ne de olsa daha önce yalnızca iki defa uçağa binmişti. Her ikisi de Amerikan C-130 tipi Hercules idi ve her ikisinde de zincire bağlanmış mahkumdu. Kontuvar, uçak bileti, pasaport kontrolü hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Süleyman alaycı bir gülümsemeyle ona her şeyi gösterdi. Körfez arabı Karaçi Uluslararası Havalimanı'nın ana terminalindeki kalabalığın bitmek bilmeyen itişi kakışı arasında Malezya Hava Yolları'nın bilet satış noktasını bularak Kuala Lumpur'a ekonomi sınıfından iki bilet aldı. Bunun için ayrıntılı vize başvuru formlarının doldurulması gerekiyordu, İngilizce olarak. Bu işi Süleyman üstlendi. Biletleri dünyanın dört bir yanında kabul gören Amerikan dolarıyla nakit olarak ödedi. Airbus A330 ile uçuş 6 saat sürdü. Aradaki zaman farkı yüzünden buna bir de 3 saat eklemek gerekiyordu. Uçak hafif bir kahvaltı servisi yapıldıktan sonra saat sabah 9.30'da indi. Martin ikinci defa yeni Bahreyn pasaportunu uzatırken acaba sorun çıkacak mı diye düşündü. Hiçbir sorun çıkmadı, pasaport kusursuzdu. Süleyman onu uluslararası geliş terminalinden iç hat gidiş terminaline götürdü ve burada iki gidiş bileti aldı. Martin ancak uçuş kartını göstermek zorunda kaldığında nereye uçtuklarını okuyabildi. Hedefleri Labuan adasıydı. Labuan adını daha önce duymuş olmakla birlikte burası hakkında pek bir bilgisi yoktu. Ada Borneo'nun kuzey sahili önlerindeydi ve Malezya'ya aitti. Turist broşürlerinde hareketli, kozmopolit bir adadan, etrafındaki sularda yer alan soluk kesen mercan kayalıklarından söz ediliyordu. Ancak Batı'nın yeraltı dünyası ile ilgili briefinglerinde ada son derece karanlık bir üne sahipti. Ada eskiden Borneo sahilinde 32 kilometre ötede bulunan Brunei Sultanlığı'na aitti. 1846'da ada İngilizlerin işgaline uğramış, 2. Dünya Savaşı sırasındaki 3 yıl süren Japon istilası hariç 117 yıl İngiliz egemenliğinde kalmıştı. 1963'te İngilizler sömürge kolonilerden çekilme hareketi çerçevesinde adayı Sabah Eyaleti hükümetine devretmişlerdi. 1984 yılında ise ada Malezya'ya dahil olmuştu. Oval biçimli 50 mil karelik topraklarında gözle görülür hiçbir ekonomi bulunmadığından kendi ekonomisini kendisi yaratmıştır. Uluslararası deniz aşırı finans merkezi, gümrüksüz mal limanı, kolay bayrak ülkesi ve kaçakçılık cenneti olması özellikleriyle oldukça karanlık şahsiyetlerin ilgi odağı konumuna gelmiştir. Martin nereye uçtuğunu anlamıştı. Burası en vahşi gemi korsanları, yük hırsızları ve denizci katilleri endüstrisinin kalbiydi. Bir an önce üstle bağlantı kurup onlara hayatta olduğunu bildirmesi gerekiyordu. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşünmeliydi, hem de bir an önce. Borneo Adası'nın ilk havalimanı olan Kuching'de aktarma yapacak, yola devam edecek olan yolcular yerlerinde kalacaktı. 40 dakikalık bir moladan sonra uçak batı yönünde havalandı. Denizin üzerinde manevra yaparak kuzeydoğu rotasında Labuan'a doğru ilerlemeye başladı. Manevra yapmakta olan uçağın çok aşağısında denizde Countess of Richmond, Padauk ve Gül Ağacı yüklemek üzere Kota Kinabalu'ya doğru seyrediyordu. Uçak havalandıktan sonra hostes iniş kartlarını dağıttı ve Süleyman her ikisi adına bu kartları doldurdu. Martin İngilizce okuma yazması yokmuş, ancak birkaç sözcük konuşabiliyormuş, oyununu sürdürmek zorundaydı. Ne var ki dört bir yanında bu dil konuşulmaktaydı. Süleyman'la birlikte Kuala Lumpur'da üzerlerini değiştirmiş, takım elbise ve gömlek giymişlerdi. Yanında kalemi olmadığı gibi ödünç istemek için de bir nedeni yoktu. Dışarıya karşı çantalarında doğal gaz sektörüyle imzalanmış sözleşmeleriyle Labuan'a giden Bahreynli bir mühendis ve Ummanlı bir muhasebeciydiler. Süleyman önündeki formlara da bu bilgileri yazdı. Martin mırıldanarak tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Ayağa kalkarak iki tuvalet kabininin bulunduğu arka tarafa doğru ilerledi. Birisi boş olduğu halde ikisi de doluymuş gibi yaparak ön tarafa doğru yürüdü. Bunun mantıklı bir nedeni vardı. Boeing 737'de ekonomi ile business sınıfları bir perdeyle birbirlerinden ayrılmıştı ve Martin'in bu perdenin diğer tarafına geçmesi gerekiyordu. Business sınıfındaki tuvaletin önünde durarak iniş kartlarını dağıtmış olan hostese ışıl ışıl gözlerle gülümsedi ve özür diler gibi mırıldanarak kadının ceketini üst cebinden yeni bir iniş kartı ile tükenmez kalem aldı. Tuvaletin kapısı bir klik sesiyle açıldı ve Martin içeriye girdi. Yalnızca kartın arkasına kısa bir not yazacak, kartı katlayarak göğüs cebine koyacak, dışarıya çıkacak ve tükenmez kalemi geri verecek kadar zamanı vardı. Bütün bunlardan sonra yerine döndü. Kendisine Afgan'ın güvenilir biri olduğu söylendiği halde Süleyman gözlerini üzerinden hiç ayırmıyordu. Belki emanetinin saflık ya da deneyimsizlikten bir yanlış yapmasını engellemek istiyordu olabilirdi. Ya da böyle davranmasının nedeni El-Kaide'de almış olduğu yıllar süren eğitimdi. Özetle namaz kılarken bile dikkati elden bırakmıyordu. Labuan'daki küçük ve bakımlı havaalanı Karachi Havaalanı'nın tam tersiydi. Nereye gittikleri konusunda Martin'in hala hiçbir fikri yoktu. Ama büyük bir olasılıkla notunu iletmek için bu son şansıydı. İnşallah şansı yaver giderdi. Yalnızca kısacık bir andı ve terminalin önündeki kaldırımda gerçekleşti. Süleyman'ın beynine kazımış olduğu talimatlar görünüşe göre son derece açık ve kesindiler. Süleyman onları neredeyse dünyanın bir ucundan bir ucuna getirmişti ve görünüşe göre yolculuk alanında oldukça deneyimliydi. Yanındaki Arap'ın 10 yıldır El-Kaide'de olduğunu ve Irak ve Uzak Doğu özellikle de Endonezya'daki hareketlere hizmet ettiğini Martin'in bilmesine imkan yoktu. Süleyman'ın özelliğinin ne olduğunu da bilmesi olanaksızdı. Süleyman gidiş ve geliş işlemlerinin aynı düzlemde gerçekleştirildiği terminal binasının önündeki yolu taksi bulmak amacıyla gözleriyle taradı. Tam o sırada bir taksi kaldırıma yanaştı. Doluydu ama görünüşe göre yolcuları terminalde ineceklerdi. Arabadan iki erkek indi. Martin hemen onların İngilizce aksanlarına kulak kabarttı. Adamların her ikisi de uzun boylu iri yarıydı. Üzerlerinde haki şortlar ve çiçekli havai gömlekleri vardı. Kavurucu güneş ve muson yağmurlarının habercisi olan rutubetli 30 derecelik sıcaklık onları iyice terletmişti. İçerinden birisi taksi şoförünün ücretini ödemek üzere cebinden Malezya parası çıkarırken diğeri arabanın bagajından bavullarını çıkardı. Bunlar dalıcıların kullandığı türden bavullardı. Her ikisi de İngiliz dergisi Sport Divers adına kıyıdan uzakta bulunan mercan kayalıklarında dalmak için gelmişlerdi. Arabanın bagajının önünde durmakta olan dört çantaya birden hakim olmayı başaramayınca Süleyman daha bir şey söyleyemeden Martin devreye girerek adama yardım etti. Dalgıç malzemelerinin bulunduğu büyük çantalardan birini tuttuğu gibi kaldırarak kaldırımın üzerine bıraktı. Bu sırada ikiye katlamış olduğu iniş kartını çantanın sayısız yan gözünden birisine soktu. Dalgıç sağ ol dostum dedikten sonra arkadaşıyla birlikte Kuala Lumpur üzerinden Londra'ya gitmek için gerekli işlemleri yaptırmak üzere kontuvara doğru ilerlemeye başladı. Süleyman Malezyalı şoföre gerekli talimatları İngilizce verdi. Limanın tam merkezindeki bir gemicilik ajentesine gidiliyordu. Burada yolcular nihayet biri tarafından karşılandı. Tıpkı diğer ikisi gibi o da dikkat çekici kılık kıyafeti ya da uzun sakallarıyla dikkat çekici bir görünüme sahip değildi. Tıpkı kendileri gibi o da takfirdi. Kendisini Bay Lampong diye tanıttıktan sonra onları iskelede demirli 16 metrelik kameralı büyük bir tekneye götürdü. Birkaç dakika sonra limanı arkalarında bırakmışlardı. Tekne hızını 10 deniz miline sabitledikten sonra Sulu denizinin girişindeki Kudat'a gitmek üzere rotasını kuzeydoğuya çevirdi. Hedefleri terörist sığınağı olan Filipinlerin Zamboanga kentiydi. Son derece yorucu bir yolculuk olmuştu ve yolculuk boyunca yalnızca uçakta biraz kestirebilmişlerdi. Tekne suları yarıp ilerlerken beşik gibi sallanıyordu ve Labuan'daki çöl sıcağından sonra denizden esen meltem rahatlatıcıydı. Yolcuların ikisi de uykuya daldılar. Dümendeki adam Abu Sayyaf terör grubundandı. Buraları avucunun içi gibi biliyordu. Gittiği yer memleketiydi. Güneş battı ve çok geçmeden tropik gece bastırdı. Gemi Kudat'ın ışıklarının yanından ve Balabaş boğazından geçtikten sonra da görünmez sınır aşarak Filipin karasularına girdi. Bay Wei görevini zamandan önce bitirmiş memleketi olan Çin'e gitmek üzere yola koyulmuştu bile. Bir an önce ülkesine varmak için sabırsızlanıyordu. Ama en azından bir Çin gemisinde yolculuk yapıyor ve nehir kıyısındaki kampta deniz korsanlarının çıkardığı tadı tuzu bir şeye benzemeyen süprüntüler yerine leziz Çin yemekleri yiyordu. Geride ne bıraktığını ne biliyor ne de umursuyordu. Abu Sayyaf katillerini ve günde 5 kez dizlerinin üzerine çöküp alınlarını seccadelerine değdiren 2 ya da 3 Endonezyalı fanatiğin aksine Wei Wing Lee, Snakehead üçlüsüne bağlıydı ve kimseye dua etmiyordu. Dipnot, Snakehead üçlüsü, yasa dışı işler yapan Çinliler. Çalışmalarının sonucunda benzer büyüklük, tonaj ve boyutlardaki bir gemiyi en küçük çivisine kadar Countess of Richmond'la eş olan bir gemiye dönüştürmüştü. Orijinal geminin adının ne olduğunu ya da inşa etmiş olduğu geminin adının ne olacağını bilmiyordu. Onu ilgilendiren tek şey Labuan'daki bir banka hesabına yatan bol sıfırlı dolarlardan oluşan para tomarıydı. Hesap Kahire ve Peşaver'den sonra kendisini morgda bulan merhum Tevfik Elkur tarafından açılmıştı. Bay Wade'in aksine Kaptan McKendrick dua ediyordu. Bunu aslında gerektiği kadar sık yapmadığının farkındaydı. Ama İrlanda asıllı bir Liverpool'lu, iyi bir Katolik olarak yetişmişti. Köprüde dümenin hemen önünde Meryem Ana'nın bir heykeli duruyordu. Kabinin duvarında ise bir haç asılıydı. Yola çıkmadan önce hep iyi bir yolculuk olması için dua eder, eve vardığında ise sağ salim dönebildiği için Tanrı'ya şükrederdi. Sabahlı gemi kılavuzu Countess'i sığlıklardan geçirip Kota Kinabalu iskelesindeki yerine getirdiğinde dua etmesine gerek yoktu. Burası bir zamanlar koloniye ait Jesselton limanıydı. Henüz buzdolabının olmadığı dönemlerde İngiliz tüccarlar erzakları aylık sevk edildiğinden tereyağını ekmeklerinin üzerine küçük kaplardan dökerek yerlerdi. Kaptan McKendrick bandanasını bir kez daha terli ensesine sararak kılavuza teşekkür etti. Nihayet artık tüm lombozları ve kapakları kapatabilir, ferahlatıcı klima cihazını devreye sokabilirdi. Bir bu, bir de buz gibi bir bira şimdi iyi gelirdi diye düşündü. Ertesi sabah su ballast sistemi devreye sokulacaktı ve iskelenin ışıklarında gemiye yüklenecek olan ahşapları görebiliyordu. İyi bir yükleme ekibiyle ertesi sabah 7'de yine demir alıp yoluna devam edebilecekti. İki genç dalgıç Kuala Lumpur'da aktarma yapmışlardı ve şimdi British Airways'a ait bir uçakla Londra'ya uçuyorlardı. British Airways kuru bir hava yolu olmadığından dalgıçlar derin uykuya dalacak kadar çok bira tüketmişlerdi. Uçuş 12 saat sürecekti ancak zaman dilimleri yüzünden 8 saat kazanacak ve sabahın erken saatlerinde Heathrow'a ineceklerdi. Bavulları uçağın bagaj kısmındaydı ancak dalış çantalarını başlarının üzerindeki küçük dolaplara yerleştirmişlerdi. Çantaların içinde yüzücü paletleri, oksijen maskeleri, dalgıç giysileri, regülatörler, can kurtaran yelekleri vardı. Yalnızca dalgıç bıçakları uçağın bagajındaki bavullarının içindeydi ve iki çantadan birinin yan gözünde henüz ortaya çıkmamış olan Malezya Hava Yolları'na ait bir iniş kartı vardı. Zamboanga Yarımadası'nın kıyısında bir nehir yatağında yetenekli bir boya ustası, geminin arka kısmında asılı olan projektörün ışığı altında bir platformun üzerinde durmuş, geminin adının son D harfini yazıyordu. Geminin direğinde İngiliz ticaret filosunun bandırası hareketsiz bir biçimde asılı duruyordu. Geminin iki yanında ve arka tarafında Countess of Richmond adı yazılıydı. Arka tarafında adın altına bir de Liverpool sözcüğü eklenmişti. Usta platformdan inip projektörü kapattığında geminin dönüşümü tamamlanmıştı. Sabah gün ağarırken balıkçı gemisi süsü verilmiş kabinli bir tekne yavaşça nehir yukarıya doğru ilerlemeye devam etti. Gemi bir zamanlar adı Java Star olan geminin, gemiyi ve kendilerini son yolculuğuna çıkaracak olan yeni mürettebatının son iki elemanını taşıyordu. Countess of Richmond'ın yüklenmesine sabah gün ağarırken hava henüz serin ve dayanılırken başlandı. 3 saat geçmeden yine dayanılmaz çöl sıcağı bastıracaktı. Yüklemede kullanılan vinçler çok modern değildiler ama yükleme işçileri işlerinde ustaydılar. Ve zincirle bağlı tahtalar yukarı çekilip geminin terli mürettebatı tarafından aşağıdaki yük bölmesine istif ediliyordu. Öğlen sıcağında Borneo'nun yerlileri bile mola yapma ihtiyacı duyuyordu. Böylece eski limanda gölgelik bulan herkes 4 saat sürecek bir uykuya daldı. İlkbahardaki muson yağmurlarına kadar yalnızca bir ay vardı ve hiçbir zaman %90'ın altına inmeyen nem oranı şimdiden %100'lere ulaşmıştı. Kaptan McKendrick şimdiden yolda olmayı tercih ederdi ama güneş batarken yükün tamamı gemiye yüklenmiş, tüm lomboz ve kapaklar kapatılmıştı. Ertesi sabah yük gemisini açık denize götürmek üzere bir gemi kılavuzu gelecekti. Bu serada bir gece daha geçirecekleri anlamına geliyordu. McKendrick içini çekerek güverte altındaki klimalı ortama sığındı. Ertesi sabah bölge acentesinden bir görevli geldi. Gemi kılavuzu yanındaydı. Son resmi işlemler tamamlandı. Sonra Countess azametle Güney Çin denizine doğru açıldı.
Ayrım sonu.